Allah'a duyulan sevgi nasıl olmalıdır? Allah'a karşı duyulan sevgi, birçok duygunun birleşmesinden oluşan çok köklü bir sevgidir. Bu sevginin içinde sonsuz bir güç sahibi olan Yaratıcının karşısında hissedilen teslimiyet duygusu ve sonsuz bir merhamete duyulan güçlü bir güven duygusu vardır. Ayrıca Allah'ın sonsuz aklına karşı hissedilen saygı ve sonsuz güzelliğine karşı duyulan büyük bir hayranlık da vardır. Yüce Allah'ın her şeyin sahibi olduğunu bilmenin getirdiği bir sadakat ve bağlılık da bu sevginin içindedir. Bütün bunların bilincinde olan insan, Rabbine karşı çok coşkulu bir aşkla bağlanır. Allah'a karşı duyulan sevgi, gerçek ve saf sevgidir. Allah, Kur'an'da Allah'tan başkasına şirk koşanların çarpık sevgi anlayışları ve buna karşı gerçek müminlerin Allah'a karşı besledikleri katıksız sevgi hakkında şöyle buyurur. Allah'tan başkasını eş ve ortak tutanlar vardır ki, onlar bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin ise Allah'a olan sevgileri daha güçlüdür. O zulmedenler, azaba uğrayacakları zaman muhakkak bütün kuvvetin tümüyle Allah'ın olduğunu ve Allah'ın vereceği azabın gerçekten şiddetli olduğunu bir bilselerdi. Sevilmeye layık olan asıl varlık Allah'tır. Çünkü bizi mutlu eden, hoşumuza giden, beğenimizi kazanan her şey Allah tarafından yaratılan nimetlerdir. Güzelliğin asıl sahibi O'dur. Dolayısıyla insan, gördüğü ve beğendiği her şey karşısında sevgisini asıl olarak Allah'a yöneltmelidir. Allah sevgisi yeterli değil mi? Mutlaka Allah'tan korkmak gerekiyor mu? Kur'an'a göre Allah'a karşı gerçek sevgi beraberinde saygıyı ve Allah'ın beğenmediği şeylerden sakınmayı da getirir. Sadece sevginin yeterli olacağını savunan insanların yaşamlarına ve hareket tarzlarına baktığımızda bu konuda samimi olmadıklarını ve gevşek davrandıklarını görürüz. Oysa samimi olarak Allah'ı seven bir insan, her şeyden önce O'nun emirlerine son derece titizlik gösterir. Allah'ın sakındırdığı şeylerden şiddetle sakınır, güzel gördüğü tavırlara yönelir. Sevgisini, yaşamının her anında Rabbinin rızasını arayarak Allah'a olan derin saygısı, güveni, boyun eğiciliği ve sadakatiyle gösterir. Bu titizliğinin bir sonucu olarak Allah'ın rızasını kaybetmekten, azabına uğramaktan da şiddetle korkar. Sadece sözlü olarak sevgi iddiasında bulunmak, fakat Allah'ın sınırlarını aşarak pervasızca bir yaşam sürmek, kuşkusuz samimiyetten son derece uzak bir tavırdır. Allah, Kur'an'da kendisinden korkup sakınmayı emretmiştir. Bir ayette şöyle buyurulmaktadır. Gönülden katıksız bağlılar olarak O'na yönelin ve O'ndan korkup sakının. Dosdoğru namazı kılın ve müşriklerden olmayın. İnsanların Allah'tan razı olmaları ne demektir? Bir insanın Allah'tan razı olması, Allah'ın kendisi için belirlediği kaderden ve kendisine verdiklerinden kayıtsız şartsız, içinde hiçbir sıkıntı duymadan hoşnut olması demektir. Bir insan karşılaştığı herhangi bir olaydaki hayrı ve güzelliği o an için göremeyebilir. Ancak bu hayrı görsün veya göremesin, Allah'ın her olayda muhakkak iyilik ve güzellik dilediğini bilmesi gerekir. Nitekim iman edenler her zaman için başlarına gelen her olayda Rablerine karşı sonsuz bir güven içindedirler. Hiçbir zaman kendi içlerinde bu olay iyilik mi getirecek, kötülük mü diye bir şüpheye kapılıp tereddüt yaşamazlar. Hep Allah'a güvenerek ve hayırla karşılaşacaklarını bilerek düşünürler. Bir insanın başına ölümcül bir hastalık gelebilir. Kaza geçirip sakat kalabilir. Bütün malını mülkünü kaybedip fakir duruma düşebilir. İnsanlar tarafından haksızlığa uğratılabilir ya da hiç beklemediği bambaşka bir olayla karşılaşabilir. Ancak bu kişi iman etmiş bir kimse ise ne olursa olsun her şeyin Allah'ın kontrolünde gerçekleştiğini bildiği için içi çok rahat olmalıdır. Çünkü Allah'ın aklına ve merhametine tam olarak teslim olmuştur. Her ne koşul altında olursa olsun Rabbine şükreder. İşte bu Allah'tan razı olan bir insanın tavrıdır. Allah kendisinden razı olan kullarından Kur'an'da şu şekilde bahsetmektedir. Onlar öyle kimselerdir ki Allah kalplerine imanı yazmış ve onları kendinden bir ruhla desteklemiştir. Onları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Orada süresiz olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın fırkasıdır. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın fırkası olanlar, umutlarını gerçekleştirip kurtuluş bulanların ta kendileridir. Allah'a yakınlaşmak ne demektir? Bir insanın Allah'a yakınlaşması, Allah'a olan sevgisinin, imanının, Allah korkusunun artması demektir. Allah'a yakınlaşmanın hiç kimse için bir sınırı yoktur. İnsanlar ahirette Allah'a olan yakınlıkları ölçüsünde karşılık alacaklardır. Ve yine bu ölçüye göre sonsuz bir cennet hayatına kavuşacaklardır. Bu nedenle her insanın dünyadaki asıl yaşayış amacı Allah'ın bildirdiği şekilde bu konuda samimi bir gayret sarf etmek olmalıdır. Kur'an'da müminlerin bu konuda gösterdikleri çabaya Tevbe suresinde şöyle dikkat çekilmiştir. Bedevilerden öyleleri de vardır ki, onlar Allah'a ve ahiret gününe iman eder ve infak ettiğini Allah katında bir yakınlaşmaya ve elçinin dua ve bağışlama dileklerine bir yol sayar. Haberiniz olsun, bu gerçekten onlar için bir yakınlaşmadır. Allah da onları kendi rahmetine sokacaktır. Şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Allah'a yakınlaşan bir insanın Allah'a olan sevgisi ve bağlılığı daha da şiddetlenir. Allah'ın razı olmayacağı bir tavır içine girmekten çok daha fazla korkar ve bu ölçüde de Allah'tan sakınır. Dine olan bağlılığı, şevki ve hizmet etme isteği kuvvetlenir. Allah'a olan yakınlık arttıkça tüm bu sayılan özellikler de sürekli olarak artmaya devam eder. İnsanlar arasında daha takva olanları ayırt etmek mümkün müdür? Hangi tavırlar takva alametidir? Öncelikle belirtmek gerekir ki, insanlar arasındaki geçerli ölçü takva, yani Allah korkusu ve Allah'ın dinine olan titizliğidir. Bunun dışında bir insanın ırkının, soyunun, sosyal statüsünün, maddi durumunun Allah ve Müslümanlar katında hiçbir önemi yoktur. Bir ayette Allah bu gerçeği şöyle bildirir. Ey insanlar! Gerçekten biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler kıldık. Şüphesiz Allah katında sizin en üstün olanınız, takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, haber alandır. Peki takvaca ileri olanlar kimlerdir? Gerçekte Allah katında kimin daha takva olduğunu kesin olarak ayırt edebilmek mümkün değildir. Çünkü insanın gerçek takvası, samimiyeti ve imanı kalbinde gizlidir ve bunu bilebilecek tek varlık da Allah'tır. İnsanlarsa bir kimsenin takvası hakkında ancak bir kanaat edinebilirler. Bu konuda ölçü alınabilecek tek kıstas da kişinin tavırlarıdır. Bir insanın Allah'a olan samimiyeti, Allah'ın rızasını kazanabilmek için gösterdiği çabası, müminlere olan sevgisi, dine hizmet konusundaki şevki ve kararlılığı bu kişinin takvası hakkında kuvvetli bir kanaat oluşturur. Ancak yine de bu konuda kesin hüküm sadece Allah'a aittir. İnsan, günahlardan, haram kılınan fiillerden ya da Kur'an ahlakına uymayan bir tavır içine girmekten sakınarak takva kazanır. Kim güzel ahlakı yaşamakta daha kararlı olursa, dine faydalı olmada ve dinin hükümlerini yerine getirmede daha titiz olursa, onun takvası diğer insanlara oranla daha çok artar. Takva sahibi bir mümin, aklıyla da kendisini belli eder. Aldığı kararlar daha isabetli olur. Karşılaştığı sorunlara çok daha kolay ve seri çözümler getirir. Konuşmaları çok daha hikmetli ve etkileyici olur. Olaylarda başkalarının göremediği yönleri o, çok daha açık bir şuurla tespit edebilir. Yaptığı hizmetlerle kendisini ön plana çıkartmaya çalışmaz, ihlaslı bir tavır içindedir. İnsanların hoşnutluğunu ve övgüsünü değil, Allah'ın rızasını kazanmayı hedefler. Hangi durumla karşılaşırsa karşılaşsın, Allah'ın sınırlarından hiçbir taviz vermez. Tüm bu alametleri üzerinde taşıyan bir insanın takva sahibi bir insan olduğu umulur. Ancak yine de kişinin gerçek anlamda takva sahibi bir insan olup olmadığı ya da kimin kimden daha üstün bir imana sahip olduğu konusunda kesin bir kanaate varmak mümkün değildir. Çünkü insan bu konuda ancak dışarıdan gördüğü kadarıyla yüzeysel bir değerlendirme yapabilir. İnsanların gerçek imanı, takvası, ihlası ve Allah'a olan yakınlığı ise ancak Allah tarafından bilinir. Korkuyla ümit arasında dua etmek ne demektir? Allah, insanlara tüm hayatları boyunca kendi rızasını kazanmak amacıyla salih amellerde bulunmalarını ve hayırlarda yarışmalarını emretmiştir. Ancak hiç kimse bu yaptıkları sonucunda kesin olarak cennete gireceğinden emin değildir. Bu nedenle insan, Allah'a ne kadar bağlı ve samimi olursa olsun, her an umut ve korku hisleri arasında yaşar. Bir yandan cehennem azabından korkarak yaptığı hatalardan dolayı bağışlanma diler. Bir yandan da Allah'a samimi olarak iman ettiği için hatalarının bağışlanacağını kuvvetle umut eder. Hesap gününe kadar da hem cehenneme gitme korkusunu hem de cennete gitme umudunu sürekli olarak bir arada yaşar. Kur'an'da, peygamberlerin de bu şekilde korku ve umut dolu olarak Allah'a dua ettiklerinden Enbiya suresinde şöyle bahsedilmektedir. Zekeriya'nın duasını icabet ettik. Kendisine Yahya'yı armağan ettik. Eşini de doğurmaya elverişli kıldık. Gerçekten onlar hayırlarda yarışırlardı, umarak ve korkarak bize dua ederlerdi. Bize derin saygı gösterirlerdi. Kur'an'da bahsedilen peygamberlerin ve müminlerin duaları nasıldır? Allah, Mümin Suresi 60. ayetinde "Bana dua edin, size icabet edeyim" buyurarak kullarını ihtiyaç duydukları her konuda kendisine sığınıp yardım dilemeye çağırmıştır. Kur'an'daki peygamber dualarına baktığımızda içten bir samimiyetle ve her şeyden arınıp Allah'a yönelerek dua ettiklerini görürüz. Bununla birlikte peygamberler dua ederken Allah'ı sıfatlarıyla birlikte yüceltmektedirler. O halde bütün müminlerin yapması gereken şey açık sözlülükle ve samimiyetle Allah'a yönelerek her türlü sırlarını O'na açmaktır. Kur'an'da peygamberlerin ve müminlerin Allah'tan neler istedikleri konusunda verilen örneklerden bazıları ise şöyledir. Kendilerini doğru yola, nimet verdiklerinin yoluna iletmesi, gazaba uğrayanların ve sapmışların yolundan ayırması, yaşadıkları şehri güvenlikli bir yer kılması, yaşadıkları şehrin halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları ürünlerle rızıklandırması, kendilerini Allah'a teslim olmuş Müslümanlar kılması ve soylarından Allah'a teslim olmuş Müslüman bir ümmet vermesi, ibadet yöntemlerini göstermesi, tevbelerini kabul etmesi, dünyada ve ahirette iyilik vermesi, ateşin azabından koruması, kıyamet gününde kendilerini hor ve aşağılık kılmaması, unuttuklarından ve yanıldıklarından dolayı sorumlu tutmaması. Peygamberlerin yaptıkları bu dualar bizim için de yol göstericidir. Biz de Allah'a günlük yaşamımız içinde sık sık dua etmeli, her türlü istek ve sıkıntımızı O'na açmalıyız. Unutmamak gerekir ki Allah kendisine samimiyetle dua eden her kuluna icabet eder. Ölüm anındaki tevbe Allah katında kabul edilir mi? Allah ayetlerinde insanların tevbelerini kabul edeceğini, ancak ölüm anında yapılan tevbenin kabul edilmeyeceğini bildirir. Ancak insan, yaptığı tüm hatalar için ömrünün sonuna kadar tevbe etme imkanına sahiptir. Allah, tevbe edilecek konulara bir sınır da koymamıştır. Bir insan, olabilecek en kötü suçu işlemiş olabilir ya da o ana kadar dinsiz yaşamış olabilir. Her ne olursa olsun, eğer samimi olarak pişman olup Allah'tan bağışlanma diler ve iman ederse, o zaman Allah, dilerse bu insanın tevbesini kabul edebileceğini bildirmiştir. Ancak iman etmeden yaşadığı upuzun bir ömür için tevbe etmeye ve kendini düzeltmeye gerek duymayıp son anda ölüm korkusuyla pişmanlığını dile getiren bir insanın durumu farklıdır. Bu durumda tevbe ettiğini söyleyen kimseler için Kur'an'da bildirilen hüküm şöyledir. Tevbe, ne kötülükleri yapıp edip de onlardan birine ölüm çatınca, ben şimdi gerçekten tevbe ettim diyenler, ne de kafir olarak ölenler için değil. Böyleleri için acı bir azap hazırlamışızdır. İnsanlar genellikle sadece zorluk anında dua ederler. Bu tavrın yanlışlığı Kur'an'da nasıl tarif edilir? Kur'an ahlakından uzak yaşayan kimseler sadece başlarına bir hastalık, bir sıkıntı ya da bir bela geldiğinde dua ederler. Bu dönemlerde Allah'a sığınan ve karşılaştıkları sıkıntıları giderip nimet vermesi için gece gündüz O'na dua eden insanlar bu durumdan kurtuldukları anda hemen değişirler. Allah'a dua etmeyi ve kendilerine verdiği nimetten dolayı şükretmeyi unuturlar. Bu, onların gerçekten iman etmemiş olmalarından kaynaklanır. Zorluk ve sıkıntı anında gösterdikleri tavırsa çaresiz kaldıklarını anlamalarındandır. Allah'a karşı olan samimiyetsizliklerini ve gerçek ahlak anlayışlarını ise bu sıkıntıdan kurtulduklarında hemen ortaya koyarlar. Kur'an'da bu kimselerin gösterdiği iki yüzlü ve samimiyetsiz tavır şöyle örneklendirilmiştir. Onları kara gölgeler gibi dalgalar sarıverdiği zaman, dini yalnızca ona halis kılan gönülden bağlılar olarak Allah'a yalvarıp yakarırlar. Böylece onları karaya çıkarıp kurtarınca artık onlardan bir kısmı orta yolu tutuyor. Bizim ayetlerimizi gaddar, nankör olandan başkası inkar etmez. Bir insan dini yaşamadan neden mutlu olamaz? Dini yaşamayan insanın gerçek anlamda mutlu olabilmesi mümkün değildir. Çünkü bir insanın mutlu olabilmesi için her şeyden önce vicdanen rahat olması şarttır. Yani kalbine sıkıntı verecek, aklına takılacak, pişmanlık içinde yaşamasına sebep olacak bir durum içinde bulunmaması gerekir. Vicdanın rahat olması ise sadece bir tek şekilde mümkündür: dinin yaşanması. Çünkü vicdan Allah'ın emrindedir ve insana sürekli olarak Allah'a iman etmeyi, dinin hükümlerini yerine getirmeyi ve güzel ahlaklı olmayı emreder. Bu nedenle bütün hayatı boyunca vicdanının bu emrine karşı mücadele veren dinsiz bir insanın mutlu olabilmesi mümkün değildir. Allah, insanın kalp rahatlığını ve gerçek huzuru yalnızca Allah'a imanla elde edebileceğini bir ayetinde şöyle bildirmiştir. Bunlar, iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olanlardır. Haberiniz olsun, kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur. Dünya hayatının gerçek mahiyeti nedir? İnsanların içine düştükleri ve pek düşünmedikleri en önemli yanılgılardan biri, dünya hayatını tek ve gerçek yaşantıları sanmalarıdır. Oysa dünya, Allah'ın insanları denemek için yarattığı geçici bir mekandır. Asıl olan ölümden sonraki yaşamdır. Dolayısıyla çabuk geçen ve çok kısa olan dünya hayatında insanları cezbeden, onları kendine kaptırıp oyalayan her şey aldatıcı bir süstür. Ali İmran suresi 14. ayetinde bildirilen, kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet, insanlara süslü ve çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının metaıdır. Asıl varılacak güzel yer Allah katında olandır. Hükmüyle Allah, İnsanları bu aldatıcılığa karşı uyarmakta ve asıl güzel yerin Allah katında olduğunu hatırlatmaktadır. Ayette de belirtildiği gibi birbirinden değerli ziynetler, mallar, kâr getiren ticaret, güzel ve zengin eşler, sağlıklı çocuklar, güzel evler, insanı dünyaya bağlayan değerlerdir. İnsan, bunların Allah'tan birer nimet olarak verildiğini ve tümünün geçici olduğunu unutmamalıdır. Çünkü çeşitli ayetlerde de haber verildiği gibi asıl varılacak güzel yer ahiret yurdudur. Kişi kendisine sunulan nimetleri de ahirete yönelik bir hazırlık yapmak için kullanmalıdır. İşte bu önemli gerçeğin bilincinde hareket eden insanlar dünya hayatının süslerine kapılmamış olurlar. Dünya hayatına razı olmak ne demektir? Dünya hayatına razı olmak, insanın ahiret hayatını göz ardı ederek tüm planlarını sadece dünyaya göre yapması ve sadece bu dünya için yaşamasıdır. Bu kimseler yaklaşık 60-70 yıl süren dünya hayatını sonsuz ahiret hayatına tercih ederler. Dünya binlerce eksiklikle doluyken cennette kusursuz ve sonsuz bir hayat olduğunu unuturlar. Dünya hayatını yakın, ahiret hayatını uzak gördükleri için öncelikle kendilerince dünyanın tadını çıkarmak isterler. Ancak burada yaptıkları en büyük yanlış, bir yandan dünya hayatını yaşarken bir yandan da ahiret için hiçbir hazırlık yapmıyor olmalarıdır. Oysa ahireti hedefleyen insanlar hem dünya hayatının nimetlerinden hem de cennetin güzelliğinden yararlanabileceklerdir. Sadece dünya hayatına razı olan kimselerse yalnızca dünyadan istifade edebilecek ama ahirette azapla karşılaşacaklardır. Kur'an'da dünya hayatına razı olanların alacakları karşılık şöyle bildirilmiştir. Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, dünya hayatına razı olanlar ve bununla tatmin olanlar ve bizim ayetlerimizden habersiz olanlar. İşte bunların kazandıkları dolayısıyla barınma yerleri ateştir. Kendilerini yaratanı unutup hırs içinde dünyaya bağlananlar, yaptıklarının karşılığı olarak sonsuz nimetlerle dolu bir yaşamı kaybedeceklerdir. Üstelik dünyada hırsla bağlandıkları bu değerlere ahirette sonsuza kadar tek bir an dahi sahip olamayacaklardır. İnsanın dünyada yaptığı hatalarının karşılığını hemen almamasının hikmeti nedir? Dünyada yapılan hataların karşılığının hemen verilmemesi, insanı hiçbir şekilde aldatmamalı ve gevşekliğe sürüklememelidir. Çünkü Allah, insanlara belirli bir süre vermekte ve böylece onların nasıl bir tavır göstereceklerini denemektedir. Allah, güzel davranışta bulunanlara cennet hayatını, kötülük yapanlara da cehennem hayatını vaat etmektedir. Bu durumda yaptığı hatanın karşılığını hemen almayan bir insanın kesinlikle buna aldanmaması gerekir. Aksine Allah'ın şefkatinden, merhametinden dolayı kendisine zaman tanıdığını hemen anlamalıdır. Kur'an'da, "Eğer Allah kazandıkları dolayısıyla insanları azapla yakalayıverecek olsaydı, yerin sırtı üzerinde hiçbir canlıyı bırakmazdı. Ancak onları adı konulmuş bir süreye kadar ertelemektedir. Sonunda ecelleri geldiği zaman artık şüphesiz Allah kendi kullarını görendir." Fatır Suresi 45. ayetiyle bu gerçek insanlara bildirilmektedir. Akıl sahibi her insan yaptığı hatayı tevbe edip içinde bulunduğu durumu düzeltmek için bir fırsat olarak değerlendirecek ve aynı hatayı bir daha yapmamak için büyük bir gayret gösterecektir. İnsanların dünya hayatında sahip oldukları acizliklerin hikmetleri nelerdir? İnsanlara verilmiş pek çok fiziksel zayıflık vardır. Öncelikle insan hem bedenini hem de çevresini temiz tutmak için özenli bir bakım yapmak zorundadır. Bu bakım için ayırdığı vakit hayatının oldukça büyük bir bölümünü kapsar. Ancak insan ne kadar temizlik ve bakım yaparsa yapsın bu geçicidir. Dişini fırçalayan insan belki bir saat sonra hiç fırçalamamış gibi olur. Banyo yapan bir kişi yazın 1-2 saat sonra hiç banyo yapmamış gibi bir hale gelir. Burada önemli olan fiziksel acizliklerin bir amaca yönelik olduğunu kavrayabilmektir. Bunlar zorunlu acizlikler değildir. Özel olarak yaratılmışlardır. Aynı şekilde yaşlılık ve onunla birlikte gelen değişiklikler de insana dünya hayatının geçici olduğunu düşünmesi, eksikliklerle dolu olan dünyaya bağlanmaması ve asıl yurt olan ahirete yönelmesi için Allah tarafından özel olarak verilmiş acizliklerdir. Allah, Kur'an'da insanlar için asıl hayırlı olanın ahiret olduğunu En'am suresinin 32. ayetinde şöyle bildirmiştir. Dünya hayatı yalnızca bir oyun ve bir oyalanmadan başkası değildir. Korkup sakınmakta olanlar için ahiret yurdu gerçekten daha hayırlıdır. Yine de akıl erdirmeyecek misiniz?